Sesi Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Değerli girişler, bugün Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Harem-i Şerif'ten Hatıralar, Bir Meczubun Öğrettikleri başlıklı İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı yazıyı aktarıyoruz. Bir haç mevsiminde Mekke-i Mükerreme'ye gelişimizin 7. günüydü. Harim-i Şerif'e gecenin evvelinde saat 2.30 civarında gelmiş, birinci tavafımızın sevabını Peygamber Efendimiz'e, ikinci tavafımızın sevabını Hazreti Hatice Validemiz'e, üçüncü tavafımızın sevabını da Sami Efendi Hazretlerine bağışlamak üzere 3 tavafı peş peşe yapmıştı. Tavaf namazlarımızı kılmak üzere Altınoluk'un karşısında, Harem-i Şerif'in içinde meczuplar direği diye bilinen direğin yanında tavaf ve teheccüd namazlarımızı eda etmiştik. Daha sonra tesbihat, evrat ve eskârımızı ifa edip sabah namazına kadar arkadaşlarımızla aynı yerde sessizce tefekkür halinde kaldık. Sabah ezanı okundu ve sabah namazlarımızı kıldık. Allah kabul eylesin. Sabah tesbihimizi ve duamızı yaptık. İşrak vaktine kadar kalmak üzere arkadaşlarla ayrı ayrı mekanlarda yer tutarak beklemeye başladık. Fakir bir taraftan tesbihatla meşgul olup bir taraftan da Huccac'ın tavaflarını seyrediyor ve tefekkür ediyordum. Müşriklerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken üzerine deve işkembesi attıklarını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu mekanlarda müşriklerin gerek fiili, gerek sözlü eza ve cefalarını, yine Efendimiz aleyhisselam Miraç'a çıkmadan önce müşriklerin başta Ebu Cehil olmak üzere ona sataşıp onu melul ve mahzun ettiklerini, bunun üzerine sıkıntıya düşen Efendimizin Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine gittiğini ve sonrasında Rabbimiz Teala'nın onun sıkıntı ve kederini gidermek üzere Cebrail aleyhisselamı vazifelendirdiğini ve Cebrail'in cennetten aldığı Burak'la Efendimiz'e gelerek Cenab-ı Hakk'ın Miraç daveti müjdesini getirmesini ve onun Miracını hislenerek tefekkür ve tezekkür ederken aklıma takıldı. Ümmü Hani'nin evi nerededir acaba? Tam bu esnada arkamdan biri sırtıma pat diye bir şamar attı. Dönüp baktığımda uzun boylu, ince yapılı, başını usturaya vurdurmuş, keskin bakışlı ve kararlı bir kişiyle karşılaştım. Eliyle işaret ederek gel dedi. Kalktım ve takip etmeye başladım. Çok hızlı yürüyordu. Bir noktaya gelince durdu ve işte Ümmü Hani'nin evi burası. Bak 6 tane direk. Bu 6 direğin arası Ümmü Hani radıyallahu anha hazretlerinin hanesiydi. 6 direğin alt kısımlarına Osmanlılar belli olsun diye hurma ağacı süsü vermişler. Burası Rukni İraki duvarının karşısıdır. Efendimiz Miracı Şerife buradan çıktı dedi ve arkasına bakmadan ileriye yürüdü ve gözden kayboldu. Ben hayretler içindeydim. Olup bitenlere bir mana veremiyordum. Buraya boşuna meczuplar direği dememişler deyip arkadaşlarımın yanına döndüm. Olup bitenleri arkadaşlarıma anlatınca hepsi bir bayram havasına girdiler ve bu şekilde gidip sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının kızı olan Ümmü Hani radıyallahu anhaya misafir olduk. Bir miktar oturup işraktan sonra işrak namazını kılıp Efendimizin uyuyup istirahat ettiği gibi onun yaptığı gibi yapmanın ve yatmanın da sünnet olduğunu düşünerek bir miktar yatıp istirahat ettik. Bundan sonra her hac ve umre ziyaretlerimizde Ümmü Hani validemizin hanesini hep ziyaret ettik. Allah şefaatlerine nail eylesin. O günkü ziyaret programımız bitmişti. Günlerden cumaydı. Cumaya hazırlanmak için otele gitmemiz gerekiyordu. Cumartesi günü Cennet-i Muallâ'yı ziyaret edecektik. Cuma namazından sonra cumartesi sabahı aynı mekanda buluşmak üzere otele döndük. Cumartesi günü sabah namazını yine aynı mekanda eda edip namaz tesbihlerimizi çektikten sonra Cennet-i Muallâ'yı yani Mekke-i Mükerreme mezarlığını ziyaret etmek üzere hep beraber kalktık. 5-10 adım ilerledik, birisi önümüze çıkıp "Allah sevdikleriyle karşılaştırsın" dedi. Dikkatlice baktım, dün sabah bize Ümmül Hani radıyallahu anhanın evini gösteren zat idi. Amin deyip yolumuza devam ettik. Biraz ileriye gittik, tekrar önümüze çıkıp "Bugün orası kapalı ama sizin için açacaklar, gidin" dedi. "İnşallah" deyip verilen bu habere sevindik. Nihayet Cennet-i Muallâ göründü. Kapısı açıktı ve kapıda nöbet bekleyen hiç kimse de yoktu. Birilerinin olmadığını görünce kabristanı selamlayarak içeri girdik. Fakat daha önceki gelişim sebebiyle Cennet-i Muallâ'yı ve Hazreti Hatice validemizin kabri şerifini çok iyi bilmeme rağmen, bütün aramalarımıza rağmen bulamıyorduk. Yorulmuş ve ümidimizi kesmiştik. Kabri şerifi bulamamanın mahcubiyeti ve üzüntüsüyle arkadaşlara dönerek, "Arkadaşlar, hakkınızı helal edin, sizleri yordum ama gördüğünüz gibi bütün imkanlarımızı kullandık, muvaffak olamadık. Herhalde bu da bir imtihan" dedim. Şimdi her birimiz ihlas üzere bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif, bir Ayetül Kürsi okuyup ruhlarına bağışlayalım. Cenab-ı Hak ruhlarına ulaştırır deyip okumamız gereken sureleri okuyup bağışladık. Allah kabul etsin deyip mezarlıktan ayrılacağımız sırada ileride bir delikanlı belirdi ve bize el sallayarak "Hacı efendiler, gelin bu tarafa gelin. Siz Hatice validemizin kabrini arıyorsunuz. Ben size onu göstereyim" deyip yanımıza geldi ve selam verip söze başladı. "Hocam, sizin bildiğiniz bu mezarlığın ortasından asfalt yol geçti. Onun için kabristan ikiye bölündü. Hatice validemizin kabri yolun öbür tarafında kaldı. Şimdi o tarafa geçmek için yolun altından bir tünel açtılar. İşte oradan karşıya geçeceğiz. Buyurun" dedi. Yürümeye başladık ve neticede dediği gibi yolun altındaki tünelden geçip delikanlının rehberliğinde güzel bir ziyaret yapmış olduk. Allah kabul eylesin. Çok feyiz aldık. Şimdi kabir ziyaretimiz bitmiş, maksat hasıl olmuştu ama bu delikanlıyı tanımamız gerekiyordu. Bizim bu arzumuzu keşfen mi yoksa tecrübeyle mi bildi bilemem. Başladı konuşmaya. "Ben Kanada'da öğrenciyim. İsmim Ahmet'tir. Yazın Sapanca'da kalırım. Aslen İstanbulluyum. Avrupa yakasında oturuyorum" dedi. Ben de kendisinden bulunduğu Sapanca, Kanada ve İstanbul'un telefonlarını rica ettim. Hepsini alan kodlarıyla beraber verdi. İnceledim, kodlar tamı tamına tutuyordu. Teşekkür ettik. Beraberce yürüdük. Kabir çıkış kapısında "Hadi ileride yine görüşürüz" dedi ve muhabbetle kucaklayıp ayrılırken gözlerine dikkatlice baktım. Yine o Ümmü Hani Hazretlerinin evini gösteren meczuptan başkası değildi. Hala o mübarek insanın "ileride görüşeceğiz" sözünü unutmadım. Türkiye'ye dönünce verdiği numaraları aradım fakat ulaşamadım. Rabbim bize ve tüm müminlere nasip eyleyip Hatice validemizin şefaatlerine nail eylesin. Rabbimiz lütfeylesin. Harameyn'e gitmeyi, hac ve umre yaparak Hakk'ı razı etmeyi. Değerli dinleyiciler, Yüz Akı Dergisi'nden İrfan Öztürk'ün Harem-i Şerif'ten Hatıralar, Bir Meczubun Öğrettikleri başlıklı yazısını aktardık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi programına Erkam Radyo'da. Bu yazının başlığı "Kazandığını Sanırken Kaybetmek". Müellifse Ahmet Zilan. İnsan zenginliğini arzular. Paraya, mala, mülke, şöhrete, makama sahip olmak ister. Çünkü insanda doymak bilmeyen bir nefis vardır. Para imkan demektir. Daha rahat bir hayat, daha güvenli bir gelecek demektir. Başını güvenle sokacağı bir ev, bineceği bir araba demektir. Sonra zenginlik, kuvvet demektir. Namerde muhtaç olmamak demektir. Eşine, dostuna, ailene, yakınına sahip çıkmak demektir. İdeallerine daha güçlü hizmet edebilmek demektir. Hulasa, para çok şey demektir ama her şey değildir. Zenginliğin, imkanların genişlemesinin yan tesirleri de vardır. Nasıl şifa veren bir ilacın yan tesirleri olabiliyorsa, zenginliğin de beraberinde getirdiği zararlar vardır. Zaten istemekle zengin olunmaz. Ne kadar çalışkan, yetenekli, dürüst, akıllı, ekonomist olursan ol, Mevlam dilemezse zengin olmak mümkün değildir. Zenginlik, baht işidir. Mevlam herkesi bir şeylerle imtihana tabi tutmuş. Servet verdiklerine de fakirleri, yoksulları zimmetlemiş. Paranın zekatını vereceksin, infakta bulunacaksın, miskinleri kollayacaksın. Bu vazifeleri gerçekleştirirsen sevap kazanırsın. Yok eğer ben kazandım, kendi aklımla çalıştım, elde ettim, zengin oldum diyerek Allah'ın verdiklerinin emanet olduğunu unutursan, belki dünyada lüks yaşarsın, fakat ahiretin tehlikeye girer. İmtihanı kaybeder, harama dalarsan, yarın mahşerde keşke zengin olmasaydım dersin. Hülasa, zenginlik imkanları genişletir, birçok yanlış paraylıdır. Kumar, içki, zina, sefahat parayla döner. Parasız kişi belki sırf imkansızlıktan bu gibi kötülüklerden korunur. Fakat zengin için artık bu işler kolaylaşır. Parası olanın etrafında böyle işlere alıştırmaya çalışan bir çevre de peyda olmaya başladı mı, artık tehlike çanları çalmaya başlar. Kişi sefahatten korunsa bile bir başka tehlike onu bekler. Lüks ve israf. İmkanlar genişleyince insanlar daha zengin muhitlerde oturmak ister. Böyle olunca da çevre değişir. Çoluk çocuk, bilhassa hanımlar yeni çevreye ayak uydurmaya başlarsa zenginlik kişinin bütün hayatını alt üst eder. Çevre sadece zengin ve şımarık kişilerden oluşursa kişi artık geldiği yeri unutmaya, kibirlenmeye, böbürlenmeye, kendini başkalarından üstün görmeye başlar. Ahlakı da bozulur. Tabii ki istisnalar olur. Hepsi böyle değildir ama çoğunluk böyledir. Onun için çok dikkat etmemiz gerekir. Böyleleri dünyayı kazanırken ahireti kaybeder. Evlerin sahibi olur ama evladını kaybeder. İş aş sahibi olur, lakin helali kaybeder. Para kazanayım, zengin olayım da vatanıma, milletime, dinime, cemiyetime daha faydalı olayım diye yola çıkan birçok kişi bile zenginliğin bu belalarına düşmüştür. Atalarımız çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz demişlerdir. Vaktiyle bunun bir misalini görmüş ve endişesini ben de yaşamıştım. İstanbul'a işlerimizi taşıma düşüncesindeydik. Sene 1970. Hanımla beraber Bursa'ya, Yalova'ya, İstanbul'a seyahat etmeyi planladık. İstanbul'a yerleşmeyi, orada kalmayı benimseyebilecek miyiz bakacağız. Düşündüğümüz gibi Yalova Termal'e gittik. İstanbul'a geçeceğiz. Bir de Büyükada'yı görün çok güzel diye tavsiye ettiler. Biz de Büyükada'ya gittik. Geziyoruz, harika bir güzellik. Masmavi deniz, gelip giden gemiler, yeşilin her türlüsü, ferah yollar, güzel evler, her şey çok güzel. Motorlu vasıta yok, faytonlar çalışıyor. İnsanların giyimleri düzgün, varlıklı oldukları belli. Fakat hanımlar açık saçık. Burası başka bir dünya. Biraz sağ solu gezdik, karnımız acıktı, lokantalar var. Kadın erkek karışık, içkili, bize göre değil. Ne yapalım? Manavdan domates, biber, bakkaldan peynir, ekmek alalım. Yamaçta ağaçların altında piknik yapalım. Denizi de seyreder, karnımızı da doyururuz dedik. Yiyecekleri bize aldık, tuz yok. Karşımızda bir ciğerci dükkanı var. Burada tuz olur, isteyelim dedim, içeri girdim. Selam verdim. Biraz tuz istiyorum da dedim. Ciğerci, müşterisi olan bir kadına ciğer doğruyor. Bir iki dakika beklerseniz veririm dedi. Ben de bekledim. Müşterisini yolladı, tuzu verdi. Kusura bakma, seni hususi beklettim. Epey zamandır burada dışarıda bekleyen tesettürlü, başörtülü hanım gibi kimse görmedim. Duygulandım, hasret kalmışım. Bu sebeple birkaç dakika oyaladım dedi. Adam dertliymiş. Dertleşecek dost bulunca başladı anlatmaya. Biz buraya Batı Trakya'dan göçmen geldik. Benim anamın da başörtülüydü, ninemin de, teyzemin de başörtülüydü. Bütün akrabalarımın başörtülüydü. Az çok İslam'ı bilirdik. Sonra silindi gitti o insanlar. Hiç kalmadı zannediyordum. Sizi görünce şaşırdım. Bu dünyada hala böyle bir şey var mıymış? Ben büyük adadan dışarı çıkamıyorum. Herkesi buradakiler gibi zannediyordum. Buraya geldiğimde dükkanda çıraklığa başladım. 3 kızım, 1 oğlum var. Kızlarımın hepsi kocalarını kendileri buldular. Oğlan şöyle böyle, gelin kızlardan biraz daha iyi. Geçen bayram damatlar bize geldi. Tabii kızlar da. Sabahleyin damatlara dedim, kalkın bayram namazına gidelim. Aa baba, sen hala eski dünyada mısın? Namaz neymiş demezler mi? Ne bayramdan tad aldım ne seyrandan. Bunlar benim kızlarım, benim damatlarım öyle mi? Ne günlere kaldık. Halim vaktim yerinde bu dükkanları aldım. Bunlar benim malım. Fakat her şeyimi kaybettim. Dünyayı kazanırken evlatlarımı kaybettim. Dertleşeyim diye seni durdurdum, yoksa tuz bahane. Anında verirdim dedi. Biz de dinledik, tuz aldık, çıktık. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki benim oturduğum yerlerde karşıma daima bir hacı çıkardı. Elhamdülillah, apartman komşularımız, çevremiz müsbet, dindar insanlar olurdu. Çocuklarımızı koruduk. Manevi tahsillerine de gayret ettik. Biz gayret ettik, Rabbim de korudu. Fakat ülkemizde bu ciğerci gibi örnekler çoktur. İnsanlar çevrelerine kapılıp gidiyor. Modaların, rüzgarların pençesinde dağılıyor, parçalanıyor. Sonra kendisi de şaşırıyor. Girdap gibi, bataklık gibi yutuyor. Kişi fark ettiğinde çok geç oluyor. Bunun için iki şey çok mühim. Aile çok mühim, çevre çok mühim. Başta aile. En başta eşini seninle aynı hayat görüşünde, ahiret saadetini dünyadan daha çok önemseyecek bir duygu ve düşüncede bir aileden seçeceksin. Çünkü bir erkeği en çok yönlendiren hanımıdır. Bu inanç ve düşüncesi bozulmaya yüz tutarsa da sen onu çizgide tutmaya gayret edeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakirliğin zorluklarını yaşadı. Fakat gün geldi, bir devlet başkanı oldu. İmkanlar genişledikçe Efendimizin de ailesi bunlara talip olabilirdi. Bunun önünü aldı. Bakın hanımına nasıl talimatı var. Ey Ayşe, cennette benimle olman seni mesrur edecekse, cennette bana kavuşmak istiyorsan, sana dünyadan bir yolcunun azığı kadarı kifayet etmelidir. Sakın dünyaya dalmış, muhteris zenginlerle sohbet arkadaşlığı etme. Bir elbiseye yama vurmadan eskimiş adetme. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh meşhurdur. Halife olunca hanımına, çıkar bakalım o ziynetlerini, Beytülmal'e iade edeceğiz diyor. Yani idareye geçtik diye sefahate, lükse, debdebeye düşeceğiz zannetmesin istiyor. Aksine ağır bir mesuliyetin altına girdiğini bizzat yaşatıyor. O hanım diyor ki, halife öyle ıstırap çekerdi ki, keşke bize halifelik verilmeseydi derdim. Sonra Muhit, niyetin iyiyse muhitini ona göre seçeceksin. Sırf ekonomik korumun yükseldi diyerek sana, örfüne, adetine, inancına uymayan muhitlere taşınmayacaksın. Çocuğunu okuturken okulunu ona göre seçeceksin. Alimler bunun da kendi çapında bir hicret olduğunu söylüyorlar. Tercihini inancına göre, inancını daha iyi yaşayabileceğin şartlara göre belirlemek de hicrettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor, "Muhacir, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir." Allah'ın yasakladığı şeylerin alenen işlendiği bir muhitte oturma. Böyle arkadaşlarla düşüp kalkma. Aileni de bunlardan muhafaza et. Yine atalarımız ev alma, komşu al demişlerdir. Zehir bu, ilaç ne? Muhitin güzelini oluşturmak cemaatin olacak. Hayrı hatırlatan, hak namına hakikati söyleyen arkadaşların olacak. Haftada ayda bir gittiğin, etrafına topladığın sohbet meclislerin olacak. Beş vakit namazı camide beraber kıldığın cemaat arkadaşların olacak. Çocukların da o dostlarının güzel, edepli evlatlarıyla arkadaş olacak. Onların gittiği okula gidecek, onlarla seyahat edeceksin, tatilini ona göre planlayacaksın. İşte bu şartlara uyarsan, geçmişini unutmaz, geleceğini hayırlı şekilde planlarsan, zenginlik sana zarar vermez. Fakirlik de bir imtihan, zenginlik de. İki imtihandan da sabır ve şükürle, Allah'ın istediği ölçülerle güzel bir kul olarak geçebilene ne mutlu. Zenginliğin şükrü de sabırla doludur. Zenginliğin getirdiği imkanları yanlışlara sarf etmeme sabrı. Seni çağıran bozukluklara, lükse, israfa, kibire kapılmama sabrı. İşte zenginliğin şükrü bu sabırlarla gerçekleşir. Efendimizin hadisi şerifiyle bitirelim. Ben gerçekten bütün işi hayırdan ibaret olan mümine hayranım. Bu müminden başka hiçbir kimse de yoktur. Öyle ki kendisine bir nimet isabet ettiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Kendisine bir musibet uğradığındaysa sabreder, bu da onun için hayır olur. Şeytan bizi servetle, şehvetle, şöhretle aldatmasın. Mevlam bizi doğru yoldan ayırmasın. Akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Yüz Akı Dergisi'nden Kazandığını Sanırken Kaybetmek başlıklı Ahmet Zila'nın kaleme aldığı güzel bir yazıyı aktardık size değerli dinleyiciler. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Şubat sayısından iki güzel yazıyı paylaştık ve programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.